Ayrım 6. Dünyanın en büyük sırrı. Og Mandino. Sayfa 61. 9. Hayat merdiveninin 3. basamağı. Arnold Bennett yaklaşık bir asır önce parlak kariyerini sürdürürken sayısız oyun, deneme ve makalesinin yanı sıra 80'den fazla da kitap yazdı. Ölümsüz klasik eseri The Old Wives' Tale, eski eşlerin öyküsü de bunlardan biriydi. Bennett öylesine dolu dolu ve mutlu bir yaşam sürüyordu ki kendisine sık sık bunu bu kadar çok şeyi nasıl başardığını ve nasıl hala resim, müzik ve tiyatro gibi özel zevklerine zaman ayırabildiğini soruyorlardı. Bennett bütün bu sorulara karşılık olarak 1907 yılında en değerli hazinemizi yani zamanımızı en iyi biçimde nasıl değerlendirebileceğimize ilişkin bilgi önerilere yer verdiği How to Live on 24 Hours a Day, günü 24 saat yaşamak adlı kitabını yayınladı. Bu hayatın en önemli basamaklarından biridir. Zamanınızı akıllıca kullanmak zorundasınız. Aksi takdirde var olan potansiyelinizin yarısını bile değerlendiremezsiniz. Horace Mann'ın şu sözlerini anımsayın. Her biri 60 elmas dakikadan oluşan 2 altın saat gün doğumuyla gün batımı arasında bir yerlerde kayboldu. Bedeli asla ödenemeyecek çünkü o saatler bir daha hiç gelmeyecek. Simon Potter. Hep söylenir, vakit nakittir. Bu söz durumu gerçekten çok iyi özetliyor. Genellikle zamanın paradan daha bol olduğu düşünülür. Oysa dünyanın en büyük servetine sahip olsanız, benden ya da sobanın yanındaki bir kediden bir dakika daha fazla zaman satın alamazsınız. Filozoflar uzayı açıkladılar ama zamanı açıklayamıyorlar. Zaman her şeyin bir türlü açıklanamayan ham maddesi. Zamanla her şey mümkün. Zamansız hiçbir şey mümkün değil. Zaman onu anlamaya çalışan, herkesi şaşkına çeviren gerçek bir mucize. Sabahleyin uyanırsanız ve hey, cüzdanınız sihirli bir şekilde hayatınızın hiç kullanılmamış 24 saatiyle dolu verir. Bu zamanın hepsi sizin. Sahip olabileceğiniz en değerli şey bu. Üstelik kimse bunu sizden alamaz. Hiç kimse bu zamanı sizden çalamaz. Ve hiç kimse sizden daha fazla ya da daha az zamana sahip değil. Gerçek bir demokrasiden söz ediyoruz. Zaman söz konusu olduğunda zenginlik ya da bilgi üstünlüğe neden olamıyor. Hiçbir yetenek ya da başarı günde bir fazla saatle ödüllendirilmiyor. Böyle bir ceza da yok. Sınırlı ve çok özel bu varlığınızı dilediğinizce harcıyorsunuz. Kimse onu sizden sakınmıyor. Hiçbir gizemli güç, sen bir aptalsın, zamanı hak etmiyorsun, bu yüzden bu zamanı keseceğim diyemiyor. Geleceğe karşı borçlanamıyorsunuz, yarını harcayamıyorsunuz. Birileri onu sizin için saklıyor, bir sonraki saati harcayamıyorsunuz, o da sizin için saklanıyor. Size bunun bir mucize olduğunu söylemiştim, sizce de öyle değil mi? Günün 24 saatini yaşamak zorundasınız. Bu 24 saati sağlık, mutluluk, para, saygı ve manevi değerler içinde geçirmek durumundasınız. Gazete ve dergilerin elinizdeki parayı nasıl değerlendirirsiniz önerileri yerine, elinizdeki zamanı nasıl değerlendirirsiniz öğütleriyle dolu olmaması çok tuhaf. Para zamandan daha bol bulunuyor oysa. Eğer bir insan elindeki sınırlı parayla geçinemiyorsa biraz daha fazla kazanmaya çalışır, ödünç alır, hatta çalar. Ama bir insan elindeki 24 saati yapacağı işleri yettiremiyorsa hayat gerçek bir karmaşaya dönüşür. Hangimiz günü 24 saat yaşıyoruz? Yaşıyoruz derken geçirip gitmeyi kastetmiyorum. Kaçımız o tatsız günlerimizin hiçbir şey anlamadan geçip gittiği duygusundan kurtulabiliyoruz. Kaçınız biraz zamanım olduğunda şunları yapacağım diye tekrarlayıp durmuyoruz. Asla daha fazla zamanımız olmayacak. Sahip olduğumuz ve olacağımız bütün zaman bundan ibaret. İşte bu önemli ancak göz ardı edilen gerçeği kavramam. Bu arada bunu ben keşfetmedim. Beni payımıza düşen günlük zaman nasıl harcadığımızı düşünmeye itti. Başarısızlığa mahkum kişiler sanki binlerce yıl daha yaşayacaklarmış gibi görünürler. Çok içerler, çok eğlenirler, çok uyurlar ve bize sürekli görevlerini yarın yerine getirecekleri izlenimini verirler. Üzerinde yarın yazan bir takvim kadar güzel bir şey yoktur. Birinci Kraliçe Elizabeth ölüm döşeğinde şöyle fısıldamıştı. Bütün servetimi bir dakika fazla zaman için feda etmeye hazırım. Simon Potter. Pek çok insan yılların akıp gittiğinden ve hayatını bir türlü düzene sokamadığından yakınır. Bu yüzden acı çeker. Bu duyguyu analiz ettiğimizde öncelikle altında bir huzursuzluk, bir umut, bir beklenti ve bir arzu gizli olduğunu görürüz. Bu da sürekli bir rahatsızlığa yol açar. Daha da ileri gidersek, bunun yapmak zorunda olduğumuz şeyler dışında yapmamız gereken başka şeyler de olduğu düşüncesinden kaynaklandığını fark ederiz. Yazılı olan ya da olmayan çeşitli kurallar bizi kendimizin ve ailemizin sağlığını korumaya, borçlarımızı ödemeye, para biriktirme ve verimliliğimizi artırarak mal varlığımızı da artırmaya zorlar. Bu kesinlikle zor bir görevdir. Hatta pek azımızın altından başarıyla kalktığı bir görev. Yetenek ve becerilerimizi aşan bir görev. Bu görevin yeteneklerimizi aştığını, gücümüzün buna yetmeyeceğini fark etsek de tüm gücümüzü harcamamız halinde yapacak bir şeylerin olduğunu, bunun bizi daha fazla hoşnut edeceğini hissederiz. Gerçek de budur zaten. Normal sürecin dışında bir şeyler yapmak isteği belli bir düzeyi aşan bütün insanlarda vardır. Bir isteği tatmin edene kadar sabırsızca başlamayan, bir şeyin başlamasını beklemek ruhun huzurunu bozan, sevimsiz bir duygudur. Bu istek pek çok şey ifade edebilir. Bilgiye karşı duyulan evrensel isteğin bir türüdür bu. Bu duygu öylesine güçlüdür ki yaşamlarını sistematik bilgi edinmeye adamış bütün insanlar daha fazla bilgi uğruna programlarının bütün sınırlarını aşmışlardır. Eğer size günlük yaşamınızın gidişatı hakkında bastırılmış bir tatminsizlik duyduğunuzda bu tatminsizliğin nedeninin yapmak istediğiniz şeyleri daha fazla zamanım olunca yaparım diyerek ertelemeniz olduğuna ikna ettiysem ve size asla daha fazla zamanınızın olamayacağını, sahip olduğunuz tüm zamanın elinizde olduğunu gösterebildiysem belki de benim her günü mükemmel bir biçimde yaşamayı ve yapmadan bıraktığınız şeylerin getireceği düş kırıklığından kurtulmanızı sağlayacak harika bir sır keşfettiğimi düşünüyorsunuz. Ben böyle harika bir sır keşfetmedim. Böyle bir sırrın benim tarafımdan ya da bir başkası tarafından keşfedileceğine de inanmıyorum. Sözlerimi ilk okumaya başladığınızda içinizde bir umut ışığı belirdi. Belki de kendi kendinize, bu adam bana yapmak istediğim şeyleri yapmanın kolay, yorucu olmayan yolunu gösterecek diye düşündünüz. Ancak hayır. Gerçek şu ki bunun öyle kolay, zahmetsiz bir yolu yok. Mekke'ye giden yol oldukça zorlu ve taşlı. İşin kötüsü, oraya hiçbir zaman tam anlamıyla ulaşamayacaksınız. Birinin hayatını 24 saatlik bir bütçe dahilinde dolu dolu ve rahat yaşayacak şekilde düzenleme görevinin ilk koşulu bu görevin oldukça zor olduğu ve pek çok fedakarlık ile sınırsız çaba gerektirdiğini anlamak. Ben bu konuda ısrarcı bir tutum sergileyemiyorum. Eğer elinize bir kağıt kalem alıp ayrıntılı bir çizelge hazırlayarak idealinize ulaşacağınızı düşünüyorsanız hayal kurmayı bir an önce bırakın. Eğer düş kırıklıklarına ve yanılmalara hazır değilseniz büyük çabaların karşılığında küçük şeylerle yetinemeyeceksiniz. Hiç başlamayın. Yeniden sırt üstü uzanın ve var olmak dediğiniz o şeyi sürdürün. Bu çok üzücü ve sıkıcı değil mi? Ama ben değerli şeylere ulaşmak için çaba sarf etmenin güzel olduğunu düşünüyorum. Ben bunu seviyorum ve bunun beni sobanın yanındaki kediden ayıran en önemli şey olduğuna inanıyorum. Peki diyebilirsiniz, diyelim ki mücadeleye hazırım. Diyelim ki size önerilerinizi tarttım, değerlendirdim. Nereden başlayacağım? Sayın okurum, siz sadece başlayın. Başlamanın sihirli bir yolu yoktur. Yüzme havuzunuzun kenarında duran ve soğuk suya atlamak isteyen bir adam size atlamaya nereden başlayacağım derse ne cevap verirsiniz? Sadece atla. Sinirlerine hakim ol ve atla dersiniz. Daha önce de söylediğim gibi zamanın sürekli var olmasının en güzel yönü onu veresiye harcayamamak. Gelecek yıl, ertesi gün, bir saat sonra sizi bozulmamış, el değmemiş, kusursuz bir halde bekliyor. Sanki yaşamınızda bir dakikayı bile harcamamış ya da boş yere kullanmamışsınız gibi. İsterseniz her saat yeni bir yaprak çevirebilirsiniz. Gelecek haftayı ya da yarını beklerken hiçbir şey beklememelisiniz. Suyun gelecek hafta daha sıcak olacağını düşünürsünüz. Daha soğuk olur. Siz başlamadan önce kulağınıza küpe olacak birkaç söz daha edeyim. Başlangıçta çok fazla şey beklemeyin. Azla yetinin. Aksiliklere karşı hazırlıklı olun. İnsan doğasına, özellikle kendinizinkine anlayış gösterin. Bir tek başarısızlık kendinize olan saygı ve güveninizi yıkmadığı sürece dünyanın sonu demek değildir. Yine de başarının başarıyı getirmesi gibi başarısızlık da başarısızlığı getirebilir. İnsanların zarar görmelerinin nedeni aşırı çaba sarf etmeleridir. Bu nedenle 24 sınırı içinde dolu dolu ve rahat yaşama girişiminde bulunurken erken bir başarısızlık riskinden kaçınalım. Ben şanlı bir başarısızlığın önemli bir başarıdan iyi olduğuna inanıyorum. Oyumu cansız başarıdan yana kullanıyorum. Şanlı bir başarısızlık hiçbir şey getirmez ama önemsiz bir başarı önemli bir başarıya uzanabilir. Şimdi 24 saatlik zamanı incelemeye başlayalım. Günlerinizin zaten gereğinden fazla dolu olduğunu söyleyebilirsiniz. Nasıl? Yaşamınızı kazanmak için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Ortalama 7 saat mi? Peki ya uyku? O da mı 7 saat? Ben cömert davranıp 2 saat daha ekleyeceğim. Şimdi bana kalan 8 saatin hesabını vermenizi istiyorum. Zaman harcama sorunlarına değinmeden önce incelemek için bir örnek seçmeliyim. Bir tek örnek alabilirim ama bu ortalama bir örnek olamaz. Çünkü tıpkı ortalama bir insan olmadığı gibi ortalama bir örnek de yoktur. Herkes özeldir. Ancak çalışma saatleri 9-5 olan bir ofiste çalışan, evden işe, işten eve 50 dakikada gidip gelen birini ele alırsam ortalama gerçeklere yaklaşmış olurum. Elbette bundan daha az ya da daha fazla çalışmak zorunda olan kişiler de var. Neyse ki işin finansal kısmı bizi ilgilendirmiyor. Kişinin bir tezgahtar ya da bir milyoner olması fark etmez. Benim tipik örneğimin yaptığı büyük hata günlük hayatına karşı sergilediği tavırla ilgili. Enerjisinin ve ilgisinin 1/3'ünü erteleyen ya da tüketen bir hata. Bütün amaçlarının arasında işine karşı özel bir tutku hissetmiyor, işinden hoşlanmıyor da değil. Günlük işlerine büyük bir isteksizlikle olabildiğince geç başlıyor ve büyük bir neşeyle olabildiğince erken bitiriyor. Çalışırken de kendini işe tam olarak veremiyor. Yine de bütün bunlara karşın günün 9'dan 5'e kadar olan bu 8 saatten oluştuğunu düşünüyor. Bundan önceki 9 saat ile daha sonraki 7 saati bir giriş ve sonuç olarak görüyor. Böyle bir tavır bilinçli olmasa da onun bu 16 saate karşı ilgisini öldürüyor. Sonuçta bunları boş yere harcamıyor belki ama yaşanmış da saymıyor. Sadece bir giriş noktası olarak kabul ediyor. Bu örnek bir kadın da erkek de olabilir. Sonuç aynı olacaktır. Simon Potter. Bu tavır son derece mantıksız ve sağlıksız. Çünkü belli bir zaman dilimine ve geçiştirmek ya da yerine getirmiş olmak zorunda olduğumuz bir grup aktiviteye özel bir önem veriyor. Eğer varlığımızın 1/2'sini hiç zevk almadığımız 1/3'lük kısmına kurban edersek dolu dolu ve dilediğimiz gibi yaşamayı nasıl bekleyebiliriz? Bunu elbette yapamayız. Bu çok önemli. Eğer dolu dolu ve günü gününe yaşamak istiyorsak beynimizde gün içinde bir gün yaratmalıyız. Bu ikinci gün akşam 5'te başlayıp sabah 9'da bitmeli. Bu 16 saat içinde bedenimizi, ruhumuzu besleyip rahatlatmaya çalışmalıyız. Bu 16 saat içinde biz artık ücretli bir çalışan ya da zihni parasal problemlerle dolu biri değiliz. Tavrımız bu olmalı ve bu tavrımız çok önemli. Hayattaki başarımız buna bağlı. Efendim, bütün enerjinizi bu 16 saate ayırmanız halinde işte geçirdiğiniz 8 saatin değerinin azalacağını mı düşünüyorsunuz? İşte öyle değil. Tam tersine bu 8 saat daha da değerli hale gelecektir. Örneğindeki kişinin öğrenmesi gereken ilk şey, zihinsel faktörlerin yoğun ve zorlu aktiviteleri uzun süre sürdürebildiğidir. Onlar bacaklar ya da kollar gibi yorulmazlar. Bütün istedikleri dinlenmek değil, değişmektir. Gelin ortalama bir gününüzü gözden geçirelim. Sabah saat 8:10'da evden çıkmadan önce çok az zaman geçirdiğinizi söyleyebilirim. Pek çok evde kahramanımız 8'de kalkar. 8:07-8:09 arasında kahvaltı yapar ve evden fırlar. Ön kapıyı kapatır kapatmaz yorulmak bilmeyen zihinsel faktörleriniz faaliyetlerini durdururlar. Neredeyse zihinsel bir koma halinde trafikle ve insanlarla mücadele ederek işe gidersiniz. Saat 5'e kadar işte olduğunuzu düşünüyorum. Öğlenleri 1 saat zamanımız olduğunu ve bunun yarısından azını yemek yiyerek geçirdiğinizi biliyorum. Kalan zamanı dilediğinizce harcamanız için size bırakıyorum. İşten çıktığınızda yeniden buluşalım. Yorgun ve solgunsunuz. Eve dönerken yorgunluğunuzu yenmeye çalışıyorsunuz. Yorgunluk duygusu büyük bir yalnızlık bulutu gibi omuzlarınıza çöküyor. Eve gider gitmez yemek yemiyorsunuz. Ancak bir saat içinde oturup bir şeyler atıştırabileceğinizi hissediyorsunuz. Bundan sonra arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. İskambil oynuyorsunuz, bir kitaba göz atıyorsunuz. Yaşlandığınızı düşünüyorsunuz, dolaşıyorsunuz, piyano çalıyorsunuz. Pek çoğumuz zamanı televizyon karşısında ya da internette gezinirken geçerken Bay Bennett'in saydığı bu uzun faaliyetler listesi ne kadar uygulanabilir bilemem. Simon Potter. İşte saat 11'i çeyrek geçiyor. Yatma vaktinin yaklaştığını düşünmeye başlama zamanı. Sonunda bütün günün yorgunluğuyla battaniyelerin altına süzüleceksiniz. İşten çıkmanızın üzerinden 6 saat geçti. Bir rüya gibi hesapsızca uçup giden 6 saat. Bu çok basit bir örnek. Şöyle diyebilirsiniz. Konuşmak kolay tabii ama insan yoruluyor. Arkadaşlarını da görmek istiyor. Her zaman hareket halinde olamayız ki. Doğru. Peki tiyatroya gitmeye karar verdiğinizde ne oluyor? Süslenip püslenmekten kaçınmıyor ve gidiyorsunuz. Arkadaşlar ve yorgunluk unutuluyor. Uzun bir akşam geçirdiğinizi düşünüyorsunuz. Dört gözle beklediğiniz, enerji harcamanızı gerektirecek bir olay olduğuna, bunun tüm gününüze bir heyecan, bir canlılık kattığını inkar edebilir misiniz? Size önerdiğim şey şu. Saat 6'da gerçekçi düşünün ve yorgun olmadığınızı kabul edin. Çünkü olmadığınızı biliyorsunuz. Gününüzü de öğle yemeğiyle bölmeyin. Akşamları erken yemek yiyin. Böyle yaparsanız en azından 3 saat kazanırsınız. Hayatınız boyunca her gece bu 3 saat boyunca zihinsel enerjinizi kullanmanız gerektiğini söylemiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. Başlangıçta her akşam 1,5 saatinizi zihninize eğitmeye ayırabilirsiniz. Kalan 3 akşamınızı yine arkadaşlarınıza, briçe, tenise, ev işlerini okumaya, pipoya, bahçe bakımına, pokere ve ödüllü yarışmalara ayırabilirsiniz. Bu arada cuma günü saat 5'te başlayıp pazartesi günü saat 9'da biten 69 saatlik bir servetiniz daha var. Sabırlı olursanız çok geçmeden 4-5 akşamı kendinizi canlı tutmak için çaba göstermeye ayırmaya başlayabilirsiniz. Saat 11-15'te kendi kendinize yatağa gitme vakti yaklaşıyor diye mırıldanmaya başlama alışkanlığınızdan vazgeçebilirsiniz. Yatak odasının kapısını açmadan 40 dakika önce yatmayı düşünmeye başlayan biri mutlaka sıkılıyordur, hatta yaşamıyordur denebilir. Ancak unutmayın, başlangıçta bir haftadır 3x90 dakikalık bu süre haftanın 10.080 dakikasının en önemli dakikalarıdır. Bir şeye karar verdiğinizde bedeli ne olursa olsun bunu yapın. Ağır bir işin size sağladığı kendine güven duygusu inanılmaz derecede büyük olacaktır. Sonunda akşam saatlerinin ilk işlerini belirledikten sonra sadece zevklerinize ve doğal güdülerinize kulak verin. Ayaklı bir felsefe ansiklopedisi olmak iyi bir şeydir. Ancak felsefeden hoşlanmıyorsanız, arabalar daha çok ilgisini çekiyorsa felsefe ile ilgilenmeyi bırakın ve arabalara yönelin. Her gün bulunduğunuz yerde hemen yanı başınızdaki fırsatları aramaya zaman ayırın ve yaşamınızda gerçekleşecek mucizelerin tadını çıkarın. Simon Potter. 6. ayrımın sonu, sayfa 71.